Sayfa 45. Yemleri satan kadın, "Tapanide hastaları da var," dedi. "Onlara da serpin, sevaptır." Sesi yalvarmaya çalıştığı halde alay ediyor gibiydi. Mümtaz o zaman yüzüne dikkat etti. Siyah başörtüsünün altında tazeliğini gizleyemeyen bir çehre. Bütün sevap fikirlerine yabancı gözlerle ona dik dik bakıyordu. Yalnız halk kadınlarına görünen o erkeğe meydan okumayla bu gözler kendisi için bir lasada soyunuyor, güneşte bütün vücudunu çırçıplak teşhir ediyordu. Mümtaz bu bakışın karşısında kalbi parça parça parasını uzattı. Sahaflara girdi. Küçük yol, meydanın ve etrafın her yaz kendiliğinden peydahlandığı, bütün kokuların dar koridoruydu. Her yaz bu dar yolu mevsim onlarla zapt ederdi. Daha kapının önünde deminki isteği söndü. Ne görecekti sanki? Bir yığın eski ve bildiği şeylerdi bunlar. Üstelik içi rahat değildi. Kafası ikiye, hatta üçe bölünmüştü. Bir Mümtaz, belki en mühimi, tarihten en çok korkan, düşüncesini gizlemeye en fazla çalışanı. Orada evde hastanın başı ucunda, onun dalan gözlerine, kuruyan dudaklarına, inip çıkan göğsüne bakıyordu. Öbürü Nura'nın şu dakikada bulunması ihtimali olan İstanbul'un her köşesinde onunla beraber olabilmek için parçalanıyordu. Sanki her rüzgara kendisini parça parça dağıtıyordu. Bir üçüncü Mümtaz, demin tramvayı durduran kıtanın peşine takılmış, bilinmeze, talihin haşin cilvelerine doğru yürüyordu. Kaç gündür hadiseler üzerinde düşünüyordu. Geceleri birdenbire artan şimendifer düdüklerinin sesi onun için kâfi bir tehditti. Böyle olması bir bakıma rahattı. Çünkü üç şeyi düşünmek hiçbir şeyi düşünmemekti. En korkuncu üçünün birden birleşmesi, içinde acayip, mustarip, müzdin ve biçimsiz terkiplerini kurmasıydı. Sahaflar içi tenhaydı. Daha kapıda eski Mısır çarşısından sıçramış bir damla gibi küçük bir dükkan, eski zengin şarkın kökü kim bilir nereye dayanan, hangi ölmüş medeniyetlere çıkan, bir yığın geleneğin küçük ve sefil bir hülasası, tozlu kavanozlarda, uzun tahta kutularda, üstü açık mukavvalar içinde, asırlarca faydasına inanılmış, kaybolan hayat ve sıhhat ahenklerinin biricik çaresi gibi bakılmış ot ve köklerini, peşinden o kadar hırsla koşulan, okyanuslar aşılan baharlarını teşhir ediyordu. Mümtaz bu dükkana bakarken hiç farkına olmadan Mallarmen mısrağını hatırladı. Meçhul bir felaketten buraya düşmüş. Buraya, bu tozlu dükkana, bu duvarına elde yapılmış tirki çorapların asıldığı yere. Yanı başında tahta kepenkli, peykeli, eskimiş seccadeli dükkanlarda, aynı zengin ve uzaktan bakınca büyülü annenin hikmetleri, ebediyete kadar türlü tasnif fikrine yabancı bir istif içinde, raflarda, rahle, sandalye üstlerinde, dükkanın döşemesi üzerinde üst üste, sanki gömülmeye hazırlanıyorlarmış yahut gömülü bulundukları yerden seyrediliyorlarmış gibi bekliyorlardı. Fakat şark hiçbir yerde, hatta mezarında bile katıksız olamazdı. Bu kitapların yanı başında, açık işportalarda, içimizdeki değişmenin, intibak arzusunun, yeni bir iklimde kendimizi aramanın kucak dolusu şahitleri, kapakları, resimli romanlar, mektep kitapları, ciltlerine yeşil atmış Frenkçe salnameler, eczacı formülleri vardı. Kahve falı ile Mommsen'in Roma hayali, Payat Edisyonu'nun artıkları ile Karakin Efendi'nin balıkçılık kitabı, baytarlık, modern kimya, ilmi remil, sanki insan kafasının bütün düzensizliği bu çarşıda birdenbire teşhir edilmesi icap ediyormuş gibi birbirine karışıyordu. Böyle hep bir arada bakılınca insan sadece zihni bir hazımsızlığın eserleri gibi görünen garip bir harita. Mümtaz bu haritanın 100 senelik bir didinme, durmadan bir gömlek değiştirme içinde olduğunu biliyordu. Bu polis romanları hülasalarının, bu Jules Verne'lerin, Binbir Gecelerin, Tutinamelerin, Hayatül Hayvanların, Künzül Havasların yerini alabilmesi için bütün bir cemaat 100 sene bunalmış, didinmiş, doğum sancıları çekmişti. Tanıdığı dükkancılardan biri kendisine dostça bir işaret etti. Mümtaz, "Ne var, ne yok?" diyen bir çehreyle yaklaştı. Dükkancı eliyle peykenin bir tarafında üst üste sicimle bağlı eski meşin ciltli bir kitap dizisini gösterdi. Birkaç eski mecmua var. Görmek isterseniz. Sicimi çözdü. Kitapları silerek ona uzattı. Meşin ciltlerin çoğu kıvrılmış, bir kısmı da arkalarından çatlamıştı. Mümtaz peykenin kenarına, ayakları sokağa doğru sarkmış oturdu. Kitapçının artık kendisiyle alakadar olmayacağını biliyordu. Nitekim gözlüklerini takmış, bir rahle üzerinde açık duran yazmasına dönmüştü. Mümtaz ateşte ağır ağır kavrulmuşa benzeyen ciltleri elinde evirip çevirirken, geçen Mayıs başında bu dükkana son defa geldiği günü düşündü. Nuran'la buluşmalarına bir saat vardı. Vakit geçirmek için buraya uğramış, ihtiyar kitapçıyla konuşmuş, güzel ve temiz ciltli bir şakayıkın umaniye ile zehrini satın alarak gitmişti. Bu, Nuran'la ilk defa çekmecelere gittikleri gündü. Genç kadınla İstanbul'un her tarafını dolaştıkları halde çekmecelere gidememişlerdi. Bütün günü orada iki gölün etrafında gezerek geçirmişlerdi. Küçük çekmecede adeta su üstünde duran ve bu yüzden insana ister istemez Çinlilerin kayık evlerini hatırlatan büyük lokantada yedikleri yemeği, köprünün başındaki avcı kahvesinin deriye bakan bahçesinde geçirdikleri saati, bu bahçeye inen tahta merdiveni hatırladı. Biraz ötede balıkçılar sandaldan sandala dik seslerle bağırarak kefal avlıyorlardı. Birden birkaç ses beraberce yükseliyor, güneşte vücutlarının yukarı kısmı çıplak insanlar birkaç kat'i ve kesin hareket yapıyorlar. Sonra iki sandalın arasında ağ, yavaş yavaş bir bereket arması gibi ıslak ve kenarlarına takılmış balıkların küçük gümüş tenekesleriyle sudan çıkıyor ve o zaman asıl büyük yılın güneşi bir ayna tutulmuş gibi birden parlıyordu. Yerde ayaklarının dibinde o anda kendilerine alışıveren bir köpek kuyruğunu sallayarak kulaklarını kısarak yaltaklanıyordu. Ara sıra yerinden kalkıyor, etrafı acaba ne var ne yok gibi dolaşıyor, yine acele acele eski yerine dönüyordu. Uzakta henüz gelmiş kırlangıçlar yuvalarını hazırlama telaşı içindeydiler. Köprünün kenarında kahvenin saçağında manasını anlamadıkları hızlı konuşmalar oluyor. Bazen bir kırlangıç küçük kanat çırpışlarıyla tıpkı yüzen bir insanın kendisini sadece olduğu sularda tutmaya çalışan haliyle boşlukta tutunduğu noktadan hudutsuz maviliğe kendisini bırakıyor, dikine bir hamle ile yüksekliklere fırlıyor, sonra gözlerinin artık takip edemeyeceği noktadan aşağıya doğru süzülüyor ve bu süzülüş tam sonuna kadar böyle gidecek vehmini uyandırdığı zaman birdenbire ufku iyileşiyor, kendi üzerine münhaniler, plezyonlar çiziyor, bilinmez bir hendese davasını ispat eder gibi bir yığın kesik ve iç içe hareketler birbirini takip ediyor ve nihayetinde bu kendi ördüğü ağdan bir kanat darbesiyle kurtuluyor. Telaşlı ve sevinçli yuvasına kavuşuyordu. Mümtaz sevdiği kadının geniş omuzlarını, başa narin bir çiçek edası veren boynunu, güneşten kısılmış sade bir ışık çizgisi haline girmiş gözlerini olduğu gibi görüyordu. Geçen Mayıs, yani Mümtaz'ın dünyası az çok yerinde olduğu zamanlar. Mecmualardan biri baştan aşağı çok kötü bir yazıyla kopya edilmiş bir Yunus divanıydı. Fakat haşiyelerde Baki'den, Nefi'den, Nabi ve Galip'ten alınmış gazeller vardı. Sonuna doğru birkaç yaprakta muhtelif ellerle Daül Filfili, Kakulileli, Raventli birçok ilaç yazılıydı. Birinin üstünde kırmızı yazıyla Macuni Lokman Hekim başlığı vardı. Bir başkası bir soğanın içine karanfil doldurarak ateşte pişiriyor, iksiri hayat yapıyordu. Öbür mecmua bir şarkı defteriydi. Şarkıların üstünde makamları, bestekarlarının adları yazılıydı. Hepsi meyanları hiçbir sadayı ve heceyi unutmadan tekrarlıyorlardı. Pembe, mavi, beyaz, sarı kağıtlarda satırların tebeşir yeri hala görülür şekilde muntazam, adeta nar gibi diş diş yazıyla yazılmıştı. Sonuna doğru hoşa giden bazı beyitler kaydedilmişti. Ondan sonra 1197'den itibaren başlayan bir yığın doğum, ölüm tarihi geliyordu. Ne kadar saftir bir itinası, merasimi vardı. 1197'de mecmua sahibinin mahtumu Abdülcelal Bey İki günlük bir rahatsızlıktan sonra Rebiül Ahar'ın 17. gecesi sabaha karşı vefat etmişti. Bereket versin, hemen birkaç ay sonra Kerimesi Emine Hanım doğmuştu. Bu hadiseleri geniş bir seneydi. Defterin sahibi süt kardeşi Emin Efendi'ye saraç dükkanı açmış, kendisi de bu kadar yıllık mazuriyetten sonra kapanı dakik eminliğine tayin edilmişti. Ertesi senenin en mühim hadisesi oğlu Hafız Numan Efendi'nin ilmi edivara başlamasıydı. Komşuları Mehmet Emin Efendi kendisine meşk edecekti. Kimdi bunlar? Nerede oturuyorlardı? Mümtaz peşinden koşmaya hiç lüzum görmediği bir zamanın eşiğinde elinden defteri bıraktı. Üçüncüsü daha garipti. Bir çocuğa ait hissini verebilirdi. Çoğu sayfeler boştu. Ortasına doğru bir yerde ağaçta deve kuşunun resmidir diye acayip ve acemi bir elle yazılmış, başlığın altında ne deveye ne kuşa benzeyen bir resim, alt tarafında yalanmış mürekkebin kararttığı karışık bir desen vardı. Bunda da birçok tarih vardı. Fakat yazıların hiçbiri birbirini tutmuyordu. Belki de bir meşk defteriydi. Ve daha ziyade sonradan okuma yazma öğrenen yaşlı bir adama ait olacaktı. Hemen her satırı daha acemi bir el birkaç defa tekrarlıyordu. Mekke-i Mükerreme'de de dediğimiz Saka Es-Seyyid Muhammed El-Kasimi Efendi'ye. Biraz sonra adres daha vazıh oluyordu. Mekke-i Mükerreme'de Bab-ül Nebi'de Kuyumcu Mesud Efendi Mahdumu, Harem-i Şerif hizmetkarından Es-Seyyid Muhammed El-Kasimi Efendi Hazretlerine. Birkaç sayfa ötede büyükçe bir masraf cetveli altında da Veli Nimet Naşit Beyefendi Hazretlerinin Mabeyn-i Humayun 5. Katipliğine tayinleri tarihidir diyordu. Mabeyn-i Humayun 5. Katipliğine Ba-iradi-i Siniye tayin buyrulan Veli Nimetimiz Naşit Beyefendi Hazretleri Berayi Mübaşereti Vazife bu sabah elbise-i resmiyelerini labis olarak Saray-ı Hümayun'a azimet buyurmuşlardır. Hemen Cenab-ı Rabb'ı izzeti tevfiklerini refik eyliye. Mümtaz'ın kafasında Abdülmecit Devri bütün sazlarını çaldı. Daha altta çok kalın kalem ve bir türlü kendini idare edemeyen bir elle yazılmış olan bir beyit geliyordu. Gül nerede, bülbül nerede, gülün yaprağı yerde. Arkasından kaplumbağa yavrusu kabuğu, ayın 15'inde sırça şişeye doldurulan 7 çeşme suyu, 40 nar tanesi, safran ve karabiberle gece yarısı ateşte kaynatılan taze kiraz dalıyla iyice karıştırılıp, duası okunduktan sonra 40 gün güneşe asılan bir büyü tarifi. Onu da görünmeden insanlar arasında gezmek için yine 40 gün 40 defa okunacak bir dua takip ediyordu. Öbür sayfede kırmızı kalemle tanıdığı dillerden hiçbirine uymayan 6 isim yazılıydı. Temagis'in, Pegadan'in, Yesevad'in, Vektas'in, Nefana, Gadis'in. Bunların altında gece yatarken 7 defa okundukta behemal niyet edilen şey üzerinde rüya görülüyor deniyordu. Daha aşağıda ise Geldani yazılarının okunma şekli hakkında uzun bir izahat vardı. Mümtaz kendi kendine tekrarladı. Temagis'in, Begadan'in, Yesevad'in, Vektas'in, Nefana, Gadis'in. Bu acayip şeyleri Nuran'a anlatmayacağı için masum oluyordu. Mümtaz Nuran'ın garip şeyler müteaddiydi. Genç kadının hiç sarsılmayan şüpheciliğini, düzgün düşüncesini, şuradan buradan topladığı acayip hikayelerle karşı karşıya bırakmaya bayılırdı. Eğer bir sene evvel olsaydı, muhakkak ki Mümtaz bugün yahut yarın herhalde ilk görüşünde bir vesile uydurur, merak ettiği bir hadise için istihareye yatmak istediğini ve bu 5 ismi 7 defa okuduktan sonra gördüğü rüyayı anlatırdı. Bu hikayelerde Mümtaz'ın bütün bir saflığı muhafaza etmesi, hiç gülmemesi lazımdı. Hikaye sonuna kadar Nuran'ın küçük gülümsemeleri, tacipleri arasında ciddiyetle devam eder. Sonunda Nuran, ya şakayı olduğu gibi yerde küçük bir dalgınlıkla eser ve Mümtaz'a bazen saatlerce süren lezzetli bir üzüntünün ufkunu açar yahut oyuna o da katılırdı. Bütün bunları şimdi hatırlamak hazin oluyordu. Düşüncesinin bu noktasında birdenbire durdu. Bu adamlarla ne diye alay ediyorum? Sanki benim azaplarım onların bir yığın kaçış imkanları ya da hayatlarından daha mı iyi? Fakat hakikaten düşündüğü gibi bu kaçış var mıydı? Bu kitapların ve benzerlerinin anlattığı imkan bolluğu içinde mi yaşıyorlardı? Böyle olsa bile kendisi kaçmıyor muydu? Sadece bu dükkanda bu saatte oturması bir kaçış değil miydi? Gittikçe ağırlığını artıran sıkıntıların arasında bu saati çalmak istediği, onu İhsan'dan ve etrafındakilerden göz göre göre çaldığı muhakkaktı. Şurası var ki genç adam yazın başından beri hiç de tabii bir hayat yaşamıyordu. Bilhassa son günlerde uykuları adam akıllı bozulmuştu. Zorla uyuyabildiği birkaç saatte garip, daha ziyade kabusu andıran rüyalar içinde geçiyor, uykularından yattığı zamandan daha yorgun kalkıyordu. Asıl fenası fikirlerini takipte çektiği güçlüktü. Her düşünce biraz ilerleyince azaplı bir rüya haline alıyordu. Bugün bile yolda gelirken hiç istemediği, kendi kendine bir takım el hareketleri yaptığının farkında olmuştu. Mümtaz'a o zamanlar tesadüf edenler, ihtiyatsız yapılan işaretlerle, hatta kendi kendisine küçük ve kısa söylenişlerle, zıt bir takım düşünceleri kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını hatırlıyorlardı. Defterlere bir daha baktı. Bir daha o bir sene evvelinin Mayıs sabahını düşündü. Sonra yaz. Bir dünyanın sonu gibi içinde canlandı. Arkasından bütün ömrünü zehirlediğine inandığı günler. Nura'nın bıkkınlığı, kendi korku ve telaşları, gülünç ve bıktırıcı ısrarları. Hepsi kendi anıları. Kendi havalarıyla geldiler. Artık duramayacağını anladı. Fakat yerinden de kalkamıyordu. Sadece ötesi, bu azabın daha keskini var mı gibi etrafa bakınıyordu. Kitapçı gözlerini yazmasından kaldırdı. Vaziyet de biraz kötü değil mi? Mümtaz uzun bir konuşmaya takati olmadığı için kısa kesmeye çalıştı. Evde hasta var. Bir haftadır doğru dürüst gazete bile okuyamadım. Yalan söylediğini o da biliyordu. Gazete okumamış değildi. Sadece hadiselerin üzerinde düşünebilme kudretini kaybetmişti. Şimdi onları idrakinin dışında, gebe oldukları ihtimaller hakkında hiçbir fikir sahibi olmayı aklına getirmeden bir ders ezberler gibi ezberliyordu. Bu kadar üst üste gelen şeyleri düşünmek beyhude bir şeydi, hele konuşmak. İşte senelerdir konuşmuşlardı. Herkes, her yerde, her fırsatta senelerdir bunu konuşmuştu. Her türlü fikir söylenmiş, her ihtimal yoklanmıştı. Şimdi bütün insanlık en korkunç realite ile karşı karşıyaydı. Bankaların önünü bilmem gördünüz mü? Kaç gündür hınca hınç dolu. Birdenbire aklına gelmiş gibi sordu. Hasta kim? İhsan. Dükkancı başını salladı. Epeycedir uğramıyordu. Tevekkeli değil. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Üzüldüğü belliydi. Fakat hastalığın ne olduğunu sormadı. Mümtaz içinden, galiba bunu bir aile sırrı telakki etti, diye düşündü. Dükkancı, kedersiz insan olmayacağını anlatmak ister gibi, bizim çocukların ikisine de şubeden haber geldi. İçini çekti. Vallahi bilmem ki ne yapacağım. Şaşırdım kaldım. Bacanak memlekette attan düşmüş, kaburgalarını kırmış, evde kadın harap. Mümtaz kendi sıkıntılarının hikayesiyle başkasını teselli etmek isteyen bir adamın sözünün bir türlü bitmeyeceğini birkaç defa tecrübe etmişti. Üzülme, hepsi düzelir, hepsi düzelir, diye ayrıldı. Bunlar kendisinden çok yaşlardan öğrendiği sözlerdendi. Belki de böyle olduğu için senelerce kullanmaktan garip bir inatla çekinmişti. Fakat şimdi bu adamın ıstırabı karşısında kendiliğinden dilinin ucuna geliyorlardı. Demek ki sade ıstıraplarımız, üzüntülerimiz değil, tesellileri, mukavemet çareleri de miraslarımızın arasında. Çadırcılar içi her zamanki gibi şaşırtıcıydı. Çok defa kapalı duran bir dükkanın kepengi önünde Rus işi semaver borusu, kapı topuzu, 30 sene evvel o kadar moda olan sedef bir kadın yelpazesinin dağınık parçaları, büyükçe bir saate mi yoksa bir gramofona mı ait olduğu kestirilemeyen birkaç alet, nasılsa buraya kadar bölünmeden, parçalanmadan gelmiş bazı şeylerle birlikte yere serilmiş, kim bilir neyi bekliyorlardı. En göz alacak yerde sarı pirinçten bir kahve değirmeniyle geyik boynuzundan bir baston sapı vardı. Dipte dükkanın kepengine kalın, sarı, tahta çerçeveli iki büyük fotoğraf dayalıydı. Bunlar Abdülhamit devrinden yahut biraz daha yakın zamanlardan kalma Rum patriklerinin resimleri olacaklardı. Nişanları, elbiseleri, alametleri gazetelerde gördüklerinin eşiydi. İyi silinmiş camlarının arkasından geçmiş zaman gözleriyle önlerine yayılmış eşyaya, her kımıldanışı bu camları bir an için zapt eden sokağın kalabalığına bakıyor gibiydiler. Belki de senelerden sonra gelmiş bu hayat uğultusundan, bu güneş ve ses tedavisinden memnundular. Mümtaz düşündü. Acaba fotoğrafçı onları da benim vesika fotoğraflarımı çeken adam gibi itip kalktı mı? Bol elbiselerin kıvrımlarında senelerce rahmaniyeti temsil edici azametle birleştirmeye çalışan yüzlerinde böyle bir zorlanışın izini aradı. Başlarının ucunda alçıdan manasız çerçevesi içinde güzel bir hüvesse mi'allalim defası asılıydı. Donmuş alçı yazının canlılığını öldürmemişti. Her bükülüş, her kıvrım konuşuyordu. Fakat bu küçük sokağın garip tezatları bir değildi. Biraz ileride bir dükkanda çalınan Darül Elham plağından bir nevakar hemen karşısındaki gramofonun ağız dolusu fışkırdığı bir foxtrotun arasından sağanak altında kalmış bir gül bahçesi gibi kendi ledünli dünyasını açıp kapıyordu. Mümtaz ikindi güneşinin altında bütün uzunluğunca adeta dikilmiş hissini veren öylece gözlerine batan sokağa baktı. Bir yığın eski eşya, karyolalar, kırık dökük mobilyalar, bezi yırtık paravanalar, mangallar, yol boyunca iki tarafta üst üste yan yana diziliydi. En hazini sadece oraya düşmeleriyle bir facia teşkil eden yatak ve yastıklardı. Yatak ve yastık. Kaç türlü rüya ve kaç cins uyku vardı burada. Foxtrot boşanmış zembereğin bir hırıltısı içinde kayboldu. Hemen yerini insanın ancak böyle bir tesadüfle karşılaşacağı cinsten eski bir türkü aldı. Çamlıca Bağları. Mümtaz Memo'yu tanıdı. Abdülhamit devrinin son günlerinin bütün hüznü Haliç'te boğulan bu harbiyelinin hatırasında yaşıyordu. Ses bu hayat artıklarının üstünde geniş, aydınlık bir çadır gibi açılmıştı. Bu küçük sokağın ne kadar üst üste, girift bir hayatı vardı. Nasıl bütün İstanbul, her çeşit ve her türlü modası ile en gizli, en umulmadık tarafları ile buraya akıyordu. Sanki eşyanın atılmış hayat parçalarının yaptığı bir romandı bu. Daha doğrusu yaşadığımız hayatın, ferdi hayatımızın altında herkesin ve her zamanın hayatı iç içe, koyun koyuna, güneş altında devamlı hiçbir şey olmayacağını göstermek ister gibi buraya toplanmıştı. Her gün, her saat, şehirde geçen her kaza, her hastalık, her yıkılış, her üzüntü bunları buraya getiriyor, ferdiyetlerini siliyor, umumileştiriyor, onlardan sefaletle tesadüfün el ele kurdukları bir terkip yapıyordu. Bazı eski medeniyetlerde ölenle eşyasının beraberce yanması veya gömülmesi ne güzel adetmiş. Fakat insan sade ölürken bırakmıyordu ki. 2 ay evvel Mümtaz en beğendiği kol düğmelerini bir arkadaşına hediye etmişti. 15 gün evvel yeni ciltlettiği bir kitabı takside unutmuştu. Sade bunlar mıydı? Birkaç ay evvel sevdiği kadın yaşama iradesini tek başına kullanmak istemiş, ondan ayrılmıştı. İhsan evde hasta yatıyordu. 9 gündür zatürre onu yakalamış, yavaş yavaş bugün bulunduğu o dar geçite kadar sürüklemişti. Her an çok fena bir şey olabilirdi. Hayır, insan sade ölürken ayrılmıyor, arkada bırakmıyordu. Belki bütün ömrünce her an birçok şeyler onu arkada bırakıyordu. Sonra olduğu yerde birdenbire kabuklaşıyor, çok ince, görünmez bir şeyle o anda etrafında olanlardan ayrılıyordu. Biz mi gidiyoruz, onlar mı? Sual buydu. Bununla beraber bu kadar yaşanmış şeyin burada, güneşin bütün buralarına üstüne yıkılacakmış gibi ayakta çalan bu sokakta toplanması, asıl hayatı, yaşananı unutturacak kadar kuvvetli bir şeydi. Bir nefer yaklaştı. Önünde durduğu eşyanın arasından gözüne ilişen bir şey aldı. Bu bir tıraş aynasıydı. Onu çok ihtiyar bir adam takip etti. Kısa boyu, zayıf, temiz ve eski elbiseliydi. Evvela Sedat Yelpeze'yi eline aldı. Bir das esasında sevdiği kadının kendisine emanet ettiği eşyayı kimse görmeden içinde birdenbire coşan tapınma duygusuyla elinde evirip çeviren, o güzel mahluka ait olmasına şaşırır gibi yoklayan, çok toy bir delikanlı haliyle adeta gizlice birkaç defa açıp kapadı. Sonra yerine aşikar bir kurtuluş hissiyle koydu. Geyik boynuzundan baston sapının fiyatını sordu. Mümtaz, eski şurayı devlet azasından Behçet Efendi ile ayak üstünde konuşmak hoşuna gitmediği için yana çekildi ve oradan ihtiyar adamın yarı kukla hareketlerini içinde tam bir yıkılış ile seyretti. Kim der ki bu biçare 20 seneye yakın bir zaman bir kadını sevmiş ve kıskanmış olsun. Ve en sonunda Behçet Bey 20 sene karısı Atiye Hanım'ı sevmiş ve kıskanmıştı. İlk önce Atiye'yi kendisinden, sonra İttihat ve Terakki'nin ilk azalarından Doktor Refik'ten kıskanmış. Bu kıskançlık yüzünden Doktor Refik'i saraya jurnal etmiş, fakat onun ölümünden sonra da kıskançlıktan kurtulamamıştı. İhsan'ın kendisine söylediğine göre genç kadının ölüm döşeğinde mahur besteyi mırıldandığını duyunca ağzını eliyle birkaç defa vurmuştu. Belki de böylece bu ölüme sebep olmuştu. Mahur beste Nura'nın dedesi Talat Bey'in eseriydi. Bu ve buna benzer birkaç hadise onu birkaç koldan evlenme ile çok genişleyen bu eski Tanzimat ailesi arasında uğursuz tanıtmıştı. Buna rağmen bu garip eser hafızalarda yerleşmişti. Çünkü mahur beste küçük ve kısa şeklinde insanın tenine yapışan o acı çığlıklardan biriydi. Eserin kendi macerası da garipti. Talat Bey'in karısı Nurhayat Hanım, Mısırlı bir binbaşı ile sevişerek kaçınca Mevlevi muhibbi olan Talat Bey bu eseri yazmıştı. Hakikatta tam bir fasıl yapmak istiyordu. Fakat tam o esnada Mısır'da gelen bir dostu Nurhayat Hanım'ın ölümünü haber vermişti. Daha sonra ise bu ölümün eserin bittiği geceye tesadüf ettiğini öğrenmişti. Mümtaz'a göre mahur beste dedenin bazı beste ve semaileri gibi Tabi Efendi'nin Bayati Yürük Semaisi gibi hususi yürüyüşü olan, insanı büyük manasında kaderle karşılaştıran bir parçaydı. Onun Nurhan'dan büyük annesinin hikayesiyle beraber dinlediği zaman çok iyi biliyordu. Çengelköy'ünün tepesinde rastlathaneden biraz ilerideydiler. Gökte büyük bulutlar vardı ve akşam ta uzakta şehrin üstünde bir altın bataklığı gibi çukurlaşıyordu. Mümtaz uzun zaman etrafa çöken hüznün, o hatıra renkli ışığın bu akşamdan mı yoksa besteden mi geldiğini anlayamamıştı. Behçet Bey elindeki baston sapını bıraktı. Fakat yaymacının önünden uzaklaşamadı. Karısının ölümünden beri durmuş bir saat gibi bütün fikri hayatı olduğu yerde kalan ve hatta üstündeki elbise, boyun bağı, podüseyetli ayakkabısıyla 1909 yılına ait canlı bir hatıraya benzeyen bu adamı, belli ki bu küçük kadın eşyası çok gerilere, kendisinin Behçet Beyefendi olduğu, bir kadını sevdiği, kıskandığı, hatta onun ve sevgilisinin ölümlerine sebep olduğu yıllara götürmüştü. Şimdi çoktan beri unuttuğu şeyler bu hayat artığının kafasında birdenbire canlanmıştı. Kim bilir böyle ısrarla baktığı bu kaldırım taşlarında hayatın hangi parçasını görüyor? İhtiyar bir kadın belki daha ileriden satın aldığı eski şiltilerin arkasından düşe kalka yürüyordu. Hamal yükten ziyade sırtındakinin havalesinden muzdaripti. Mümtaz burada daha fazla vakit geçirmek istemedi. Bugün ne sahaflar ne çadırcılar ehemmiyetliydi. Bit pazarından içeriye girdi. Çarşı kalabalık, serin ve uğultuluydu. Küçük dükkanların hemen her tarafına bir yığın insan elbisesi, hazır hayat şekilleri, müstakil, dört taraflı, kilitli tarihler gibi asılıydı. Bir tanemizi al ve giyin ve öbür kapıdan başka bir insan olarak çık. Sarı ve lacivert amele tulumları, eski elbiseler, teğelleri makine dikişinin üstünde görünen açık renk yazlıklar, ucuz, bütün hayat hülyalarını görünmemiş makaslarla sıfıra kadar olduğu yerde kırpan kadın mantoları, fistanlar iki yanı dolduruyordu. Hepsinin masaların, küçük iskemlelerin üstünde, döşemelerde, raflarda dizinelerce tekrarı vardı. Bütün bir bolluktu bu. Darlık, ıstırap sandığınız gibi az bulunur şeyler değildir. Hele sizler hayatınızdan bir kere soyunun, biz size ümitsizliğin her çeşidini bulmaya hazırız. Bir vitrinin önünde birdenbire durdu. Küçük ve kırık bir mankene nasılsa buraya kadar düşmüş bir gelin elbisesi giydirmişlerdi. Boynunun boş bıraktığı yerde dükkan sahibi bir moda gazetesinden kesilmiş bir çiftin resmini koymuştu.